Anlatsam roman olur. Bazı kültür sanat konuşmaları. Anlatsam roman olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Yeni sezonun ikinci bölümüyle beraberiz ve bugün karşımda daha önce de bu kanaldan sesini duyduğunuz sevgili Elif Şafak var. Elif ile son romanı Kayıp Ağaçlar Adası'nı konuşmak üzere buluştuk. Londra'da aldığımız ikinci kaydımız yaklaşık 4 yıl sonra. Tekrar burada buluştuğumuz için çok mutluyum. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de çok mutluyum buluştuğumuz için. Teşekkür ederim.
Kayıp Ağaçlar Adası aslında Türkçe'ye henüz kazandırıldı ama yolculuğu yaklaşık 1,5-2 yıl kadar önce başladı. Sanırım Türkçe'de en geç okuduğumuz kitabınız oldu, öyle mi oldu?
Öyle oldu, doğru. Daha önce İngiltere'de, Amerika'da ve başka ülkelerde çıktı. Çok da güzel yankılar uyandırdı. Türkiye'de de bir an önce çıkması için özellikle Doğan Kitap'tan arkadaşlarıma çok çok tabii teşekkür borçluyum. Ama ben çeviriyi çok önemli buluyorum. O yüzden biraz zamanı yaymak istedik. Çeviriyi çok özenli okuduk. Zaten Onca Korugan'a o kadar büyük bir teşekkür borçluyum ki. O müthiş müthiş bir şey yaptı çevirirken. O yüzden biraz zaman aldı.
Bu daha önce İngilizce'de yazıp Türkçe'ye çevrilmesi hakkında konuşmuştuk kitaplarımızın. Ama bu kitabı okurken bir kere daha şeyin üstüne düşündüm. Çevirilerle de çok yakından ilgileniyorsunuz. Ve aslında bir kitabı bitirdiğinizde onunla da ilişkinizi kesmeye çalıştığınızı biliyorum. Yeni öyküye yelken açabilmek için. Bu sebepten aslında bir kitabı da iki kez yazıyormuşsunuz gibi düşünüyorum. Çeviri aşamasına da dahil olduğunuzda. Size de öyle mi hissettiriyor? O yolculuk nasıl gidiyor?
Doğru, aslında biraz delilik bu. Çünkü iki kat zaman harcamanız gerekiyor neredeyse. Tabii ki emeğin büyük kısmı çevirmene ait şüphesiz. Ama o bitirdikten sonra kendi çevirisini tekrar okumak, cümle cümle, kelime kelime. Çünkü benim için ritim duygusu çok önemli. Ben çok da önemsiyorum kendi ana dilimde nasıl okunacağını. Hani size bir deyim var, hani çeviri kokmasın istiyorum o anlamda. O yüzden tabii biraz daha zaman alıyor. Ama İngilizce yazmaktan da büyük keyif alıyorum. Çok şey öğreniyorum. Yaklaşık 16 sene oldu romanlarımı İngilizce yazmaya başlayalı. O serüven benim için önemli bir serüven. Yani tabii çok zaman alıyor. Ama ancak dili seviyorsanız, edebiyatı seviyorsanız, kelimeleri seviyorsanız o zaman bir külfet olmuyor. Yani keyifle yapabiliyorsunuz.
Şimdi gene çok katmanlı bir kitapla karşı karşıyayız. Hem yakın tarihten hem de çok şaşırtıcı botanik bilimsel bilgilerle harmanlanmış muhteşem bir öyküyle karşılaşıyoruz. Benim en merak ettiğim sorulardan birisi şu. Romanın seyrini değiştiren bilgiler nelerdi? Sizin bu alanda okumalar yaparken karşılaştığınız, sizi de çok şaşırtan ve aslında öyküde büyük kırılma anları yaratan tarihsel ya da bilimsel bilgiler var mıydı? Nelerdi?
Çok çok güzel bir soru, çok değerli bir soru. Ben belki şunu söylemeliyim öncelikle. Ben Kıbrıs'ı çok seviyorum ve uzun zamandır Kıbrıs etrafında dönen bir roman yazmayı hayal ediyordum, arzu ediyordum. Ama kolay bir konu değil, çok hassas bir konu. Saygıyla yaklaşmak lazım. İnsanların acılarını, hikayelerini, hafızalarını. Yaralar kabuk bağlamış değil, iyileşmiş değil henüz. Ve kiminle konuşsanız tabii aile hikayeleri çıkıyor, aile sessizlikleri çıkıyor karşınıza. Nasıl yaklaşabilirim bu kadar zor, katmanlı bir konuya? Bir türlü o kapıyı bulamadım. Ama hep okumaya devam ettim, düşünmeye devam ettim, notlar almaya devam ettim. Ta ki ağacın hikayesini bulana kadar, ağacın sesini bulana kadar belki. Çünkü ağacı, doğayı düşünerek yazmak beni o milliyetçi ikilemlerin de dışında tuttu. Bu benim için çok önemliydi. Yani herhangi bir taraf olarak yazmak değil, anlamaya çalışarak yazmak bence bir edebiyatçı için çok önemli. Ve tabii ki doğada özellikle ağaçlara baktığınızda aslında her şey birbiriyle o kadar ilintili ki kökler hem toprağın üstünde hem de toprağın altında bütün ağaçlar aslında diyalog halinde. Yani doğayla ilgilenen her insanın hemen fark edeceği bir şey bu. O bağlantıları kurmak açısından da ağaç bir metafor olarak da benim için çok önemliydi. Ve bana çok önemli kapılar açtı aslında. Ama bunu yapabilmek için gerçekten çok okumam gerekti. Yani doğa bilim üzerine, ağaçların hayatları üzerine. Sadece ağaçlar değil, böyle çok belki gereksiz detay gibi görünen birçok şeyi ince ince araştırmam, öğrenmem, ona saygıyla yaklaşmam gerekti. Ben yazarların öncelikle meraklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bir çocuk gibi her konuda bu niye böyle, bunu nasıl öğrenebilirim? Hayatın öğrencisi olmamız lazım bizim. Sürekli öğrenmeye açık olmamız lazım. Onun için epey bir araştırma var bu kitabın arkasında. Doğaya, bilime ve tarihe dair tabii ki.
Evet, okurken de o sizin meraklı yolculuğunuz aslında bize de geçiyor. Ben kendi adıma okurken bilhassa botanik bilimine dair neredeyse fantastik olduğunu düşündüğüm, gerçekliğine inanmakta zorluk çektiğim bilgilerle karşılaştım. En ilginci, incir ağacının bir süre toprağın altında beklemek durumunda kalması ve tekrar dikilmeden önce o süreyi bir tür nekaat dönemi gibi geçirmek zorunda olmasıydı. Hikayeyi de çok besleyen bir detay olduğunu düşünüyorum bu arada bunun.
Kesinlikle. Hem hikayeyi çok besliyor hem de tabii Kıbrıs özelinde çok anlamlı bir detay. Belki kitabı okumayanlar için biraz anlatmakta fayda olabilir. Belki kendi bir arka planımı da biraz söyleyebilirim. Ben bir süre Amerika'da uzun yıllar evvel öğretim üyesi olarak görev yaptım. Farklı disiplinlerde hep akademiyi sevdim ben. Akademiden öğrenmeyi sevdim. Michigan'da daha önce Mount Holyoke'da, Boston'da bulundum ve oralar çok soğuk yerlerdi. Böyle kışlar çok soğuktu. Bazı göçmen ailelerin incir ağaçlarını gömdüklerini, eğer kış çok soğuksa böyle bir çukur açıp, bazı tabii köklerini kaybediyor ağaç, bazı yapraklarını, dallarını kaybediyor. Ama bu kullanılan bir yöntem botanide. Onu itiyorlar şeyin altına, toprağın altına, kapatıyorlar üstünü. Ve soğuk geçene kadar, bahar gelene kadar ağaç toprağın altında kalıyor. Sonra tekrar yeryüzüne dönüyor. Bu benim için çok önemli bir metafordu. Tabii Kıbrıs'tan bahsettiğimizde, sadece Kıbrıs değil, dünyanın birçok yerinde de bu böyle. Gömülü çok sırlar var, hikayeler var. Maalesef kayıp şahıslar var. Hala bulunamamış, hala mezarları tespit edilememiş. Çok büyük acılar var. Bu tabii Guatemala'da, Şili'de, Arjantin'de, İspanya'da, İspanya İç Savaşı'ndan sonra, Bosna'da soykırımdan sonra ve çok daha yakın zamanlarda Ezidi soykırımında da karşımıza çıktı. Maalesef birçok aile, birçok insan kendi akrabalarının, kendi atalarının kemiklerini aramak durumunda kaldılar çok büyük acılar yaşadıktan sonra. Yani gömmek, tekrar bir şeyi yeryüzüne çıkarmak, nasıl iyileşebilir toplumlar, insanlar, geçmişten nasıl öğrenebilirler? Bütün bu zor konulara yaklaşabilmek için de incir ağacının o gömülmesini ve tekrar bahar geldiğinde yeryüzüne dönmesini bir metafor olarak kullanmak benim için çok önemliydi.
Kitabında kesinlikle omurgasını zaten okuduğumuz zaman da oluşturuyor. Ruhunda da bunu anlıyoruz. Ben kitabı okudukça şununla yüzleştim acı bir şekilde. Kıbrıs'ı ben 90 doğumluyum. 90'lar boyunca yavru vatan, yavru vatan diye çok andık. Halen daha böyle anıyoruz. Ama Kıbrıs Savaşı'nı ben Türkiye'de hiç konuşmadığımızı, yeteri kadar konuşmadığımızı, diğer savaşları ya da diğer toplumsal mübadeleleri hala daha fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Bunun hafızasıyla Türkiye'nin gerektiği kadar yüzleşmediğini, belki de sahiplenmediğini hissettim ben romanı okuduğumda. Sizin buna dair duygunuzun ne olduğunu merak ediyorum.
Tabii ki Türkiye'nin çok uzun, köklü, zengin bir tarihi var. Ama bu sağlam bir hafıza demek değil. Yani güçlü bir hafıza ile el ele gitmiyor. Bence biz birçok açıdan unutkanlıklar toplumuyuz ve geçmişle ilişkimiz kırıklarla dolu, unutkanlıklarla dolu. Özellikle zor konulara geldiğinde unutmayı tercih ediyoruz. Unutmak daha kolay geliyor. Ama bence bireyler için de geçerli bu, toplumlar için de geçerli. Geçmiş bilinci çok önemli, hafıza çok önemli. Ancak bu şekilde olgunlaşabiliyoruz. İyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, yanlışıyla konuşabilmek, biraz daha nüanslı bir şekilde tarihi anlamaya çalışmak, Bunlar bana çok önemli geliyor bir toplumun olgunlaşabilmesi için. Edebiyat bu açıdan da çok önemli. Çünkü zor konuları biraz daha belki konuşulabilir hale getiriyor. Ben edebiyatın bu yanını çok önemsiyorum. Çünkü özünde empati var. Kendini bir başka insanın yerine koyabilmek, biraz onun acılarını, duygularını anlayabilmek, onun açısından bakabilmek. Bu çok yaptığımız bir şey değil gündelik hayatın koşturmacası içinde. Ama edebiyat bunu mümkün kılıyor. Yani kenara itilenleri biraz daha merkeze getirmek, sesi duyulmayanları duyulabilir hale getirmek, görünmeyeni biraz daha görünür kılmak benim çok önemsediğim bir şey. Azınlıkların hikayelerini tabii ki önemsiyorum. Sesi duyulmayanların, kendini öteki gibi hisseden, yalnız hisseden herkesin hikayesini ben çok önemsiyorum. Ve sanatın bu açıdan bir farklılık yaratabileceğine de inanıyorum. Kıbrıs konusunda diğer birçok konuda olduğu gibi unuttuğumuz birçok şey var. Biraz daha böyle sakin bir şekilde geçmişi konuşabilmek, karşı tarafın acılarını, hikayelerini, kayıplarını, yaralarını da anlamaya çalışmak, böyle hemen alevlenmemek, biraz daha sükunetle dinleyebilmek, daha yapıcı olmak ve en önemlisi geçmişin hatalarını tekrarlamamak. Daha güzel bir geleceği nasıl kurabiliriz birlikte? İnsanlar olarak sadece tek bir kümeleşmeden bütün bunlar bana önemli sorular gibi geliyor. Bence dünya edebiyatının da her zaman uğraştığı sorular ve sorunlar bunlar.
Aslında İngiltere'deki okur kitlenizden de şu gibi yorumlar okudum. Kıbrıs meselesine dair burada da çok büyük bir bilinç olmadığı ve sizin romanınızla beraber aslında meselenin dikkat çektiğine dair İngiliz okurlarınızdan da çeşitli notlar dikkatimi çekmişti. Bu anlamda evet aslında toplumun iki tarafında da hatta belki üç tarafında Türkiye'yi de üçüncü bir taraf olarak sayabiliriz. Bir farkındalık uyandırdığını hissediyorum ben de. Gene en ilginç şeylerden birisi aslında dünyanın iki ayrı ucundaki iki adanın arasında kurulmuş bir görünmez köprü var Kıbrıs Savaşı'ndan sonra. İngiltere ile Kıbrıs arasında bir köprü oluşuyor ve böyle bir trafik, göç trafiği başlıyor. Aslında bugün İngiltere'nin göçmen yapısını da oldukça şekillendiren, değiştiren bir trafik bu. Bu iki adanın arasındaki ilişkiyi biraz irdeleyelim istiyorum sizinle. Çünkü bir yandan ağaçlardan ve köklerden bahsediyoruz ama ada da çok köksüzlüğü tarif eden bir imge. Bir yerde küçücük bir ada, bir yerde dünyanın en büyük adası. Yani fiziken olmasa dahi politik ve mental olarak dünyanın en büyük adası arasında bir köprü var Kıbrıs Savaşı yüzünden.
Söylediğiniz o kadar ilginç ki mesela baktığımda tabii ki İngiltere'nin tarihsel ilişkileri çok önemli Kıbrıs'la. O kadar da uzun zaman önceye gitmiyoruz. Bilinmesi gereken bir tarihten bahsediyoruz. Ve bir yandan da birçok insan her sene Kıbrıs'a tabii ki çok güzel bir ada olduğu için yazları gidiyor, bahar olduğunda gidiyor. Yani devamlı bir ilişki var fiziksel. Ama buna rağmen entelektüel bilgi çok fazla yok. Pek çok insan Kıbrıs'a dair fazla bir şey bilmiyor İngiltere'de de. Bu da bana çok ilginç geldi. Burada da unutkanlıklar var o anlamda. İki ada arasındaki ilişkiyi tabii ki çok önemsiyorum. Bir o kadar şunu da önemsiyorum. Burada çok bahsettiğiniz gibi çok büyük bir göçmen kitlesi var. Her iki taraftan da. Ve göçmen ailelere baktığımda ki ben onlara gerçekten teşekkür borçluyum. Çünkü benimle hikayelerini paylaştılar, bana kapılarını açtılar, benimle yemeklerini paylaştılar. Bunlar benim için çok kıymetli. Ailelere baktığımda kuşaklar arası farklılıklar var. Daha yaşlı olanlar, yani en büyük acıları yaşayanlar, en büyük zorlukları çekenler biraz bu konuları konuşmakta zorluk çekiyorlar, anlaşılır bir şekilde. Ama konuşmak da istiyorlar. Fakat nasıl açacaklarını da bilmiyorlar kendilerini. Dolayısıyla insanın belki göğsünde oturuyor o ağırlık. İkinci kuşağa baktığımda göçmen ailelerde genelde geçmişle, tarihle o kadar ilgili değiller. Bu da anlaşılır bir şey. Çünkü yeni bir ülkede, yeni bir ortamda ya da yepyeni bir hayat kurmak zorundalar. O yüzden önlerine bakmak zorundalar, geleceğe odaklanmak zorundalar. O kadar önemli olmuyor geçmişi irdelemek. Ama ilginç bir şekilde üçüncü ve dördüncü kuşağa geldiğimizde, yani ailelerin en gençlerinden bahsediyoruz, artık torunlardan bahsediyoruz. Onlar çok meraklı ve onlar geçmişi konuşmaya çok hazır. Hem ailelerinin hikayelerine, kimliklerine dair, geçtikleri zorluklara dair ve travmalara dair en cesur soruları aslında gençler soruyor bugün. Bu çok ilginç geliyor bana. O yüzden genç insanlarla tanıştığınızda bazen bir bakıyorum aslında yaşlılarının, o ailenin en yaşlı kuşağının hafızalarını taşıyorlar. Ve soru sormaktan kaçınmıyorlar, çekinmiyorlar. Yani benim için göçmen ailelerdeki kuşaklar arası farklılıkları gözlemlemek, bunları da romana yansıtmak çok önemliydi.
Adanın aslında köklerini araması gibi kitap
aynen,
boyunca.
Aynen. O işte gençler soruyor, kökleri arıyorlar. Kök benim için çok önemli bir metafor. Ben hep şeye inandım. İnsanın kök sadece yani bir toprağa, bir adrese bağlı olmak değil. Biraz böyle ters çevrilmiş ağaçlar gibi. Köklerimiz acaba havada olabilir mi? Daha doğrusu gökyüzüne, güneşe, yağmura dönük olabilir mi? Birçok kök sahibi olabilir miyiz? Bence mümkün. Ve bunları da konuşmak istiyorum. Yani böyle çoğul olmak, çoğulculuğu sahiplenmek, kutlayabilmek. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki aslında çok çoğulculuğa izin vermiyor. Herkesi bir kutuya, bir kutucuğa hapsetmek istiyor. Yaşadığımız dünyanın genel politikası bu. Ama tam da bu yüzden bence edebiyat ve sanat biraz akıntıya karşı yüzmek demek.
Bir önceki röportajımızda da kökler çoğuldur, tekil değildir
Evet.
Demiştiniz. O kalmıştı benim de aklımda. Evet, gene aynı hat üstünden ilerliyoruz aslında. Peki, buradan şöyle devam edebiliriz aslında. Neden İncir Ağacı diye büyük bir soru var benim not defterimde. Aslında İncir Ağacı'nı seçme sebebinizin o bir tür kış uykuya yatırılması olduğunu anladım. Röportajın başında yanıtladığınız soruyla beraber. Ama onunla beraber çok da kadın bir meyve olduğunu düşünüyorum İncir Ağacı'nın. Bunun sizin tarafınızdaki yansıması böyle miydi? Yola çıkarken incirle kurduğunuz ilişki neydi?
Bence müthiş, müthiş bir ağaç, incir ağacı. Çok da mistik aslında ve tesadüf değil. Dünyanın birçok kültürüne baktığımızda, doğudan batıya, kuzeyden güneye, incir çok önemli bir sembol. Birçok kültürde, inanışta, neredeyse kutsal demeyeceğim ama çok saygıyla yaklaşılan bir ağaç. Ve şeyi var, felsefesi var, şiirlerde karşılığı var, şarkılarda karşılığı var. Kadınlarla evet özdeşleştiriyorum. En azından benim romanımdaki ağaç dişil bir ağaç, evet. Göçmen bir ağaç. Tabii birçok ağaç gibi bu romandaki ağacın da belki en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir parçasını kesip eğer bavula koyarsanız, bir başka toprakta, iklimde ekerseniz bir ihtimal tekrar filizlenecek, tekrar boy verecek ve meyve verecektir. Ama aynı ağaç mı yoksa bir şeylerini yitirmiş yeni bir ağaç mı? Yani bunlar göçmenlik açısından da önemli metaforlar. Ağaç benim için çok önemliydi. Yani birçok yere taşıyabildim. Ama tekrar incir ağacına dönecek olursak, üzerine bence daha nice kitap yazılması gereken bir ağaç, incir ağacı. Meyvesi de öyle, etrafıyla kurduğu ilişki öyle. Müthiş bir ekosistem var aslında incir ağacının etrafında. Sadece insanları değil, işte böceklerden hayvanlara ve başka bitkilere kadar o kadar çok şeye hayat veriyor ki incir ağacı. Ekosistemiyle beraber düşünmek çok önemli. Yani sadece böyle yalıtılmış yalnız bir ağaç değil.
Evet.
Ama bir çemberin parçası olarak onu nasıl hayatta tuttuğuna dikkat çekmek istedim.
Evet, hikayeleri taşıyan, fısıldayan kitabın ana karakteriydi zaten.
Evet.
Aslında Kostas'la Defne'nin aşkını da ben biraz incir ağacının kış uykusuna yatıp tekrar filizlendirilmesine benzettim. Ya da işte bir çekirdeğin tesadüfen toprağa düşüp seneler sonra bir filize dönüşmesine benzettim. Bu anlamda da evet, doğa çok büyük bir ilham kaynağı yaratmış gibi hissediyorum. Bütün insan ilişkilerini bunun üstünden okumaya kalkışırsak çok mu yüzeysel bakmış oluruz?
Yok, bence değil. Çünkü söylediğiniz bana göre o kadar önemli bir şey ki, doğadan bahsettiğimizde tabii sadece keşke öyle olabilse, hani çoğalmak, zenginleşmek, ekosistemi hayatta tutmayı konuşmuyoruz. Bir o kadar yok oluşu, yıkımı, yitirdiklerimizi de konuşuyoruz. Mesela tarih boyunca geriye gittiğinizde hemen dikkatimizi çekiyor. Kıbrıs yemyeşil bir adaymış bir zamanlar. O ağaçların kaybolması, insanların yaşadıkları pek çok acı aslında paralel gidiyor neredeyse. Biz ve ben buna hep dikkat çekmek istedim. Biz insanlar birbirimizi din adı altında, milliyetçilik adı altında, işte X, Y adı altında birbirimizi yok etmeye başladığımızda, birbirimize nefret bilemeye başladığımızda aslında doğayı da yok ediyoruz, etrafımızı da yok ediyoruz. Ve bunun çok büyük sonuçları var, kuşaklar boyu devam eden. Bunlara da ben biraz dikkat çekmek istedim. Onun için doğa hani bir metaforun ötesinde ve bence en çok kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi de biz kendimizi doğanın üstünde veya dışında görmeye başladık. Kendimizi tüketiciye indirgedik. Doğayı biz artık tüketiyoruz ve ondan sonra işte fırlatıp atıyoruz. Halbuki böyle değildi insanın felsefesi. Gene tarih boyunca geriye gittiğimizde yani biraz daha tevazuyla bakabilmek, kendini de bir ekosistemin parçası olarak görebilmek, hiçbir şeyden önemli değiliz, üstün değiliz, öte değiliz ve borcumuz var. Bizi besleyen ağaçlara, doğaya bir borcumuz var ve gelecek kuşaklara da. Yani o belki o daha sakin ve barışçıl bir felsefeye de bizi götürebilir. Doğaya farklı gözle bakabilirsek. Ama gerçekçi de olmamız lazım. Yani özellikle iklim krizinin hızlandığı bu dönemde doğa demek hani sadece yeşillik demek değil. Çok büyük aslında afetlerden, felaketlerden ve kayıplardan da bahsediyoruz doğadan bahsederken.
Evet, aynı zamanda da aslında insanoğlunun doğaya karşı duruşuyla birbirine karşı duruşu çok eşit gidiyormuş gibi de geliyor. O
kesinlikle.
Aynı frekansta buluştuğunu hissediyorum.
Ben de aynı frekansta buluştuğunu hissediyorum. Yani o hoyratlık zaten işte ağaca saygısı olmayan birinin bir başka insana özellikle öteki olarak gördüğü insana zaten saygısı olmayacaktır. O kadar el ele gidiyor ki. Ve bunların bence daha çok vurgulanması lazım. İklim krizinin hızlandığı dönemece girdik artık çünkü.
Evet, aslında belki de iklim krizi diyerek birazcık da ötekileştiriyoruz ama hani hakikaten kendimizle ve diğer insanlarla ilişkimizden de çok beslenen bir durum söz konusu. Benim kitapta en önemsediğim karakterlerden birisi de Defne. Çünkü Defne hafızayı da çok büyük bir bavul olarak taşıyor ve hatta taşıyamıyor. Biraz az önce konuştuğumuz hikayeye, detaylara geri dönüyorum ama Defne'nin bu sadece belki de küçük bir parçası olduğu hafızayı hazmetmeye çalışması ve hazmedememesi, aslında aracılık ettiği hikayelerin onun omuzunda birer yüke dönüşmesi meselesine biraz değinelim istiyorum. Evet, toplumların hafızasızlığıyla yüzleşmeye çalışıyoruz ama hafızayla yüzleşmek de çok kolay değil galiba.
Doğru, çok haklısınız. Çok da kıymetli bir soru. Kitap bence önemli ikilemlerle uğraşıyor. Ama böyle hani kolay bir cevap bulmaya da çalışmadan. Çünkü gerçekten cevapları kolay değil bunların. Mesela gitmek veya kalmak arasındaki ikilem de öyle. Gidenler, kalanlar. Tabii ki kalmanın zorlukları var ve aşikar. Ama gitmek demek de kopmak demek değil. Ve gittiğinizde aslında birçok şeyi de taşıyorsunuz. İnsan memleketini taşıyabiliyor gurbete. Onun getirdiği bir hüzün var, onun getirdiği bir hasret var. Bunlar biraz konuşulması zor konular ama kitap bunları açıyor bence. Bir o kadar hafıza, hafızasızlık ya da belki şöyle koymak lazım. Çok büyük acıların yaşandığı tarihsel dönemeçlerden sonra bireyler kendilerini iyileştirmek için ne yapabilir? Acaba sürekli geçmişi konuşmak mı doğru? Geçmiş hiç olmamış gibi yaşamak mı doğru? Başka alanlara yönelmek mi doğru? Doğrusu eğrisi o kadar kolay değil bunların. Ama belki kişiliklerimize, karakterlerimize göre farklı yollara meylediyoruz. Mesela Kostas da Kıbrıs'ın acılarını doğrudan yaşayan bir şahıs. Öyle büyüyor zaten. Ama o gidenlerden ve işte belki doğada buluyor aradığı tutkuyu. Ama Defne öyle değil. Defne kalanlardan ve Defne kendi adasının ve birey olarak da ailesinin çektiği bütün acıları biraz daha böyle yakından taşıyor. Zaten bu Kayıp Şahıslar Komitesi'nin içinde aktif olarak yer alıyor. Nasıl bir toplum iyileşebilir sorusunu önemsiyor. Ama dediğiniz gibi bunun getirdiği bir duygusal yük de var. Kolay şeyler değil bunlar. Cevabın basit olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama şuna yürekten inanıyorum. Eğer hani hafıza çok önemli iyileşebilmek için. Tabii ki geçmişte saplanıp kalmayalım. Ama geçmişi okumak, öğrenmek, incelikleriyle anlamaya çalışmak, sükunetle yaklaşmak, yeri geldiğinde beraber ağlayabilmek, birbirimize destek verebilmek, sınırlar, hudutlar, kutucuklar ötesinden. Ancak bununla mümkün bence toplumların daha iyi bir gelecek kurması. Yoksa sürekli aynı hataları tekrar yapıyor insanoğlu.
Hı hı. Sizinle son görüştüğümüzde 2019'du, sonra araya bir pandemi girdi.
Evet,
evet. Ve aslında dünyaca çok enteresan da bir sınav verdik. Aslında aynı acıda buluştuğumuz, çok insanüstü hissettiğim bir dönemdi. Fakat sonrasında şimdi bugün köklerden, göçmekten bahsederken ben ötekileştirmenin daha derinleştiğini hissediyorum. Bu büyük felaket geride bıraktığımız ama dünyaca da paylaştığımız bizi neye dönüştürdü? Siz ne hissediyorsunuz? Bunu merak ediyorum.
Yani bana çok üzücü geliyor çünkü öyle bir dönem vardı ki pandemide aslında hissettik de bunu. Bütün bu birbirimize yönelik ön yargıların eriyebileceği bir noktadan geçtik. Çünkü herkes bence şunu anladı, insan hayatı aslında çok kırılgan. Birçok şey çok kırılgan, bir anda bir günde gidebiliyor, en sağlam gibi görünen şeyler bile kırılabiliyor. Ve hastaneye diyelim gittiğinizde sizi işte götüren ambulans şoförü belki Müslüman veya Yahudi veya Hristiyan veya hiçbir dinden olmayan bir insan olacak veya işte iyileştiren doktor veya yoğun bakımdayken bakan hemşire herhangi bir dinden veya hiçbir dinden kökenden olacak vesaire. Yani aslında bütün bu kutucukların ötesine geçebilmek için çok önemli bir kavşaktı bence o. Fakat orayı geçtikten sonra tekrar maalesef dediğiniz yere geldik. Çok daha kolay ötekileştiriyoruz, çok daha kolay genelleştirebiliyoruz. İnsanları bilhassa öteki olarak gördüklerimizi rakama, numaraya, sayıya indirgeyebiliyoruz. Bütün bunlar bana çok acı geliyor. Ben tarihten hiçbir şey neredeyse öğrenmiyormuşuz gibi hissediyorum bazen. Bu tabii sadece Türkiye için değil, dünya için de çok büyük bir sorun. Avrupa'da da daha böyle popülist, milliyetçi hareketlerin yükseldiğini görüyoruz. Fanatik dindar akımların yükseldiğini görüyoruz. İnsanlığı biz ve öteki diye bölen ve bizim ötekinden daha üstün olduğunu zanneden, bence bu bir zan, hiçbir ideolojiyi, hiçbir hayat düşüncesini ben kalbime yakın bulmuyorum. Benim için sadece insan var. Edebiyat için sadece insan var. Edebiyatçının ötekisi olamaz. Edebiyatçı için biz ve onlar diye bir ayrım olamaz bence.
Kayıp Ağaçlar Adası'nda en dikkat çekici noktalardan birisi adanın zaten verdiği varoluş mücadelesi içinde bir de sosyal medyayla verdiği mücadele ve aslında bir kuşağın yaşadığı acıya, yani bunu acı olarak değerlendirmediklerine eminim şu an ama yakın gelecekte dönüp böyle değerlendireceklerini düşünüyorum. Çok önemli olduğunu hissettim. Çünkü bunun içinde debeleniyoruz ya da debeleniyorlar daha genç kuşaklar fakat bununla da çok yüzleşmiyorlar. Ben sosyal medyanın biraz insanların birbirine karşı acımasızlığını legalleştirdikleri bir platform olduğunu düşünüyorum. Adanın üzerinden sizin de bu fikrinizi paylaştığınızı hissettim.
Kesinlikle.
Kitapta da bu kadar yer bulmasının bir sebebi olmalı diye düşündüm.
Kesinlikle öyle. Tabii biraz daha geçmişe bakarsak, siz tabii benden çok daha gençsiniz ama 1990 sonları, 2000'ler başında özellikle çok büyük bir iyimserlik vardı dünyada. Bu yeni teknolojilere dair, sosyal medyanın gücüne dair, sosyal medyanın nasıl dünyayı daha da demokratikleştireceğine dair. Özellikle enformasyon temelli. Eğer bilgiyi yayarsak toplumlar demokratikleşecek, er ya da geç henüz demokratik olmayan toplumlar bile demokrasiyi kucaklamak durumunda kalacaklar gibi bir beklenti ve iyimserlik vardı. Şimdi 10 sene geçti, 15 sene geçti derken çok büyük bir karamsarlık dönemine girdik aslında. Ve bence sosyal medyanın tabii ki bazı iyi yanları var. Onları da küçümsemiyorum. Özellikle kamusal alanda ses bulamayan birçok kişi için de bir alan açtığının da farkındayım. Ama bununla birlikte çok büyük tehlikeleri var. Konuşmamız gereken büyük sakıncaları var. Ve açıkçası kadınlar için çok çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu sadece benim kişisel düşüncem değil. Büyük araştırmalar var. İlginç bir şekilde pandemiden önce ve sonra yayınlanan ve tüm dünyada kadın gazetecilere, kadın siyasetçilere, kadın yazarlara, kamusal alanda görünür olan birçok kadını ve azınlıklara da karşı böyle nefret söyleminin veya hakaretlerin çok daha yaygınlaştığına dair araştırmalar var. Bunları konuşmamız lazım. Sosyal medya maalesef daha da hoyratlaştırdı. Bir insanın yüz yüzeyken söyleyemeyeceğimiz birçok şeyi yazıya döküp, hani sanki karşıdaki insan insan değil, sanki onun da bir kalbi, yüreği yokmuş gibi gayet ulu orta hakaretler yapmayı, iftiralarda bulunmayı, komplo teorileri üretmeyi de çok kolaylaştırdı. Çok zor bir iklim sosyal medya. Ama tamamen çekildiğimizde de bu sefer sadece uçlar kalıyor geride. Onun için nasıl daha sağlıklı bir dil kurabiliriz, daha demokratik bir dil kurabiliriz sosyal medyada? Bence herkesin bunu düşünmesi lazım. Tabii ki gençler üzerinde daha büyük baskı ama herkesi ilgilendiren bir şey. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ben bu dünyada hiç kimsenin, hiçbir kişinin, partinin, şirketin aşırı güce sahip olmasını sağlıklı bulmuyorum. O yüzden böyle büyük şirketlere baktığımızda bu kadar güç sahibi olmalarının da sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim aktif vatandaşlar olarak, dünya vatandaşları olarak teknolojinin geleceği konusunda bizlerin de ses çıkarması, bizlerin de bu konuşmanın bir parçası olması bence çok önemli. Yani sadece teknolojiyi üreten işte Silicon Valley'deki insanlara ait bir şey değil, hepimizin aslında meselesi.
Şimdi Kayıp Ağaçlar Adası Türkiye'deki okurlarla aslında birkaç ay önce buluştu ve yolculuğu daha yeni başlıyor diyebiliriz. Evet. Birçok okurla buluşacak. Türkiye'li okurlarınızla Kayıp Ağaçlar Adası'nı okurken eşlik etmesini istediğiniz bir mesaj var mıdır? Buradan aracılık edelim onları.
Ben o kadar özledim ki Türkiye'deki okurları. Çok da mesaj alıyorum. Çok da yüreğime dokunan şeyler duyuyorum aslında okurlardan, farklı kuşaktan okurlardan. Hı-hı. Mesela gençler bazen şey diyor, işte annem okuyordu sizi, evde kitaplarınız vardı, sonra ben başladım okumaya. Bunlar benim için çok kıymetli. Bir de bana en çok dokunan yanlarından biri Türkiye'deki okurları düşündüğüm zaman, bence kitap sadece böyle şahsi bir obje değil, bir şey değil, böyle okuyup tekrar rafa kaldıracağınız bir şey değil. Eğer okur bir kitabı seviyorsa paylaşıyor. İşte en yakın arkadaşına veriyor. En yakın arkadaş teyzesine gönderiyor. Teyze komşusuyla paylaşıyor. O paylaşım benim için çok kıymetli. Bazen tek bir kopyayı, bir kitabı 5-6 kişi okuyabiliyor mesela. Farklı cümleleri, farklı kalemlerle altına çizerek. Onları görmek, bunlara tanıklık etmek çok kıymetli benim için. Uzun zamandır imza günü yapamadım Türkiye'de ama bir gün yapmayı çok çok istiyorum. Çok da özlüyorum Türkiye'deki okurlarımı ve çok da önemsiyorum onların seslerini, görüşlerini. Bence Türkiye'deki birçok edebiyatçıyı aslında ayakta tutan o. Yoksa kolay bir şey değil Türkiye'de romancı olmak. Kadın romancı olmak kolay değil. Birçok zorlukları var ama bize moral veren, ilham veren yanı ne derseniz, hep o okurlardan gelen enerji, görüşler. Çünkü sadece böyle basit bir imza falan değil, insanlar paylaşıyorlar. Ben kitabınızı okudum ve bana şöyle dokundu, benim için anlamı buydu. Şöyle hayal ettim, işte şu karakteri kafamda böyle düşündüm ve onu bu yüzden çok sevdim. O kişisel bağlar benim için çok kıymetli ve ben seneler içinde bunun önemini hep daha da iyi anlayarak ilerledim bir yazar olarak. O yüzden çok özlediğimi söyleyebilirim Türkiye'deki okurları.
Peki, umarım en kısa sürede onlarla tekrar buluşma şansınız olur diyerek bitirelim bu söyleşiyi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim her bir kelimesi için. Sağ olun.
Siz de sağ olun.